Elini Kirletenler serisinin bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Seray Öztürk. Seray, hoş geldin.
Hoş buldum, selamlar.
Nasılsın? Keyifler nasıl gidiyor her şey?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Gayet iyi gidiyor. Senin nasıl?
İyiyim ben de. Bugün burada böyle yayın yaptığınız için çok mutluyum. Öncelikle seni tanıyarak başlayabilir miyiz? Neler yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun?
Tabii, ben Seray. Ben şimdi bu kadar içerik odaklı bir yerde de ben içerik üretiyorum diye girmek biraz klasik olacak ama cidden kendimi tanımlarken aslında içerik üretiyorum diye giriyorum. Yeni mezunum. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliğinden mezun oldum. Benim üniversite olaylarım biraz karışık. Üniversite seçimlerim, tercihlerim. Ama aslında onun da hikayemde önemli bir yeri var. 2 sene Bursa'da endüstri mühendisliği okuduktan sonra işte istemediğime, ne şehri, ne okulun kendi müfredatını vesaire beğenmediğime karar verip İstanbul'a ailemin yanına bir geri dönüş yaptım ve iyi ki yaptım dediğim şeylerden biri ve benim bir şeyle kendi içimden gelerek bir şeyleri yapabileceğim ve durumları değiştirebileceğimi gösteren ilk işaret buydu benim için. O yüzden hikayem de önemli bir yer taşıyor. Sonrasında okulu şimdi bitirdim, mezun oldum. Neler yaptığımdan o sırada bahsederiz tabii birazdan ama ondan sonrasında şu anda 1 lirada çalışıyorum. Bir stabil kripto para firmasında marketing tarafındayım. Orada da içerik üretiyorum. Kişisel hayatımda da YouTube, Instagram, LinkedIn buralarda da içerik üretmeye çalışıyorum. Öyle.
O zaten elini kirletenler konseptine en uygun insanlardan birisin. Ben bu arada endüstri mühendisliği okuduğunu, sonra geçiş yaptığını, daha doğrusu geçiş yaptığını biliyordum ama endüstri mühendisliğinden geçiş yaptığını bilmiyordum. Neredeyse meslektaş olacakmışız. Ben şeyden başlayayım o zaman. Kronolojik olarak aslında gitmeyeceğim, biraz geri geri gideceğim sanırım. 1 liradan başlayayım o halde. 1 lirada neler yapıyorsun? Yolun nasıl kesişti? Orada ne gibi deneyimler kazanıyorsun? Onu merak ediyorum.
Tabii. Ya bu etkinliklere gitmek, işte okul değişimi ve İstanbul'a gelmenin en büyük noktası, en önemli noktası benim için buydu. Etkinliklere gidebilmek ve en büyük eksiklik hissettiğim nokta da oydu oradayken. Bir etkinlikte 1 liranın CEO'su Sinan Koç'un konuşmasını dinleyerek işte hani Web 3, işte kripto buralarda bir şey oluyor sorusunu kafama ilk yerleştiren şey o gittiğim etkinlikti. 500 Startups'ın düzenlediği CC Night etkinliğinde Sinan'ı dinledikten sonra işte burada Web 3 ile ilgili farklı bir dünya var. Yani bambaşka bir yere gidiyoruzu ilk defa duyduktan sonra 1 liranın bir iş ilanıyla karşılaştım. Dediğim gibi kendimi zaten içerik üretimiyle tanımlayan biri olarak marketing ilanını ve merak ettiğim farklı bir dünya görünce koştum. Zaten part-time ilandı. Ben de yeni mezunum dediğim gibi. O şekilde yollarımız aslında kesişti ve ben burada ne yapıyorum? Burası bir startup, yani şu an 30 kişi falanız zaten. Kurumsallaşma yolunda bir startup ama startup'ta olunca açık söyleyeyim herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Hani ben dijital pazarlama diyoruz. Ben sosyal medya mecralarına reklam da veriyorum. İçerik de üretiyorum. Baskı işleriyle de yeri geliyor ilgileniyoruz. Organizasyonlarla ilgileniyoruz. Startup'ta olmanın o dinamikliğin bence en güzel yanı. Her şeyle uğraşmak. Genel olarak ama içerik üretimini tabii ki sevdiğim için Web 3 alanında, blok zincirle neler yapılabileceği alanlarında araştırmalar yapıyorum. En son kafayı taktığım konulardan birini belki söyleyebilirim. Web 3 ile birlikte bu sürdürülebilirlik temasını, bu bir teknoloji ve aslında sürdürülebilirliği, dünyayı onarmaya ihtiyacımız olan bir alanı nasıl birleştirebiliriz'in bir cevabı var ReFi isminde, onarıcı ekonomi anlamında. Ben de biraz onun üzerine eğiliyorum. Bu aralar onu araştırıyorum. 1 lirada da bunu araştırabilmem için güzel bir alan sağlıyorlar bana neyse ki. Günlük işlerimin yanında özellikle bunun üzerine bu aralar kafa yoruyorum diyebilirim.
Süper. Peki oradan biraz geri gideyim. Akbank Gençlik Akademisi içerisinde bulunan birisin. Orasıyla yolun nasıl kesişti ve Akbank'la yapılan çalışmalara hala destek sağlıyorsun bildiğim kadarıyla. Orasıyla yolun nasıl kesişti? Orada neler kazandın? Oraya neler kattın? Senin için orası nasıl bir deneyim oldu?
Benim Akbank'la hikayem asla anlatmaktan bıkmadım ama dinleyenler varsa bıkabilecekleri bir hikaye. Çünkü sürekli bunu anlatıyorum. Bugünkü Seray'ı Seray yapan diğer noktalardan biri çünkü. Ben 2020'nin pandeminin doruklarında ve ilk yaşadığımız zamanlarında Nisan aylarında 2020'nin Akbank ekibiyle LinkedIn üzerinden paylaştığım bir paylaşım aracılığıyla tanıştım. Onlar benim işte YouTube videomu görmüşler ve bana yazmışlar. Ve benim için o zaman bu aşırı büyük bir şeydi. Yani bir kurumsal firmadan birileri bana yazıyor. Ben inanmadım Zoom'da buluşana kadar. Katıldığım bir eğitim hakkında fikirlerimi almak istemişler. Çünkü Akbank Gençlik Akademisi'nin tohumları atılıyormuş o zamanlarda. Bu böyle çok güzel bir karşılaşmaydı. Sonrasında sağ olsunlar benim yine marketing tarafım. Marketingi merak ettiğim için aslında ben 2020 Eylül'den 2021 Nisan'a kadar performans pazarlama alanında part-time olarak çalıştım Akbank'ta. Bu sırada hani akademiyle konuştuğumuz oluyordu ama direkt Akbank Akademi'de çalışmadım. Ama bu part-time yolculuğum sona ererken benim aklıma şey geldi. Akademi böyle dedim ki ben burada yer almalıyım ya. Gençlik Akademisi'nin şeyi başlamış. Lansmanı yapılmış tabii online tamamen maalesef. O zamanlar ya hatırlamak istemediğimiz zamanlar böyle büyük bir şeyin lansmanı online olmuştu. Ve ben dedim ki Akbank Akademi'de bir şeyler yapmalıyım. Sonrasında canım Selda Hanım yani şu an Ekin'le birlikte fellowship programını tasarlamaya başladık. Onun emeği çok büyük. O benden sonra bir sene daha çalışmaya devam etti. Ben orada Akbank Akademi'de 2-3 ay çalıştım. Ama beni de hiçbir zaman sağ olsunlar unutmadılar. Ben de onları unutmadım ve ben orada hep şey diyorum. Ben kendimi bir bankanın gönüllüsü ilan ettim. Yani Akbank Gençlik Akademisi'nin ilk gönüllüsüyüm diyorum. Çünkü ben onlarla bir arada olmaktan çok zevk alıyorum. Ve hani dışarıdan tabii ki çok az bu arada destek olabiliyorum ama olabildiğim kadar bile tanıştırmak olsun bir iş olsun her zaman yardımcı olmaya hazırım. Çünkü işte ayrıldığınız bir yer bile olsa bir çalıştığınız bir yerde bir ekiple çalışmaya gerek yok. Gönüllü de olabilir. Gönül bağı çok önemli bir şey ve ben bugün hani hiçbir şey olmadan nasıl diyeyim direkt telefonla arayabileceğim insanlar benim kendileri. Hani kendimi kötü hissetmeden dertleşebileceğim insanlar. Selda Hanım çok ayrı bir insan yani bu arada. Onu da alın podcast'imize bilmiyorum. Asıl elini kirleten ve gençlere el uzatan kişilerden biri. Kesinlikle Ekin için de öyle bu. Biliyorum bunu bütün kalbimle. O şekilde öyle farklı bir karşılaşma ve farklı bir ilişkimiz var. Sonrasında ben oradan ayrıldım. Çünkü benim üniversite sonrası son yazımdı. Ve dedim ki bu benim tek şey yaz tatilim olacak. Artık çalışmaya başlayacağım mezun olup ki öyle oldu. Ama işte deneyim kampı vardı o zaman Akbank'ın gençler için düzenlediği. Ona yine dışarıdan yardımcı oldum. Bugün fellowship programında etkinliklere hala birlikte gidiyoruz sağ olsunlar. Yeni fellowlarla tanışıyorum, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Öyle dediğim gibi gönüllüsüyüm dediğim bir ilişkim var. Ve onlar benim hayatıma çok büyük bir dokunuş sağladıkları için benim onlara şeyim gönül bağım çok büyük zaten. O şekilde ilginç bir ilişkimiz var. İlginç değil, tatlı bir ilişkimiz var diyeyim.
Tatlı bir, evet, gerçekten tatlı bir ilişkiniz var. Yani aslında Akbank'ın bünyesinde resmi olarak bulunmayan ama gönül bağıyla onlar için her şeyi yapabilecek konumda
Evet.
birisin. Vallahi tebrik ederim.
Çok
Tabii.
hafif şunu da eklemek isterim. Geçen seneki özellikle programda bu bağ tabii ki böyle kendi kendine nasıl diyeyim? Kendi kendine duran ve gelişen bir şey değil. Tersine mentorluk programları vardı örneğin. Beril Alakoç'la tanışma fırsatı buldum ve hani ben de elimden geldiğince daha önce farklı tersine mentorluk programlarında da bulunmuştum. Orada da bir şey ilişkisi var tabii. Hem mentor hem tersine mentor ilişkisi oluyor. Böylece hani içerideki insanlarla da tanıştıkça ve nasıl desem tam yetenek kelimesi maalesef Türkçe'de tam karşılamıyor ama talent gördükleri zaman Akbank ekibi özellikle yönetim ekibi bir talent'ı gördükleri zaman direkt ona elinden geleni verebilecek bir ekip. O yüzden çok müteşekkirim yani onlara. Ama o kısmı eklemek istedim. Mentorluk, tersine mentorluk gibi programlar da var. Fellowship başvurularını da takip edin. Hemen şey de yapalım. Alt yazıyı da geçelim. Bir sonraki sene için. Öyle.
Peki mesela şey demiştin ilk başta anlatırken LinkedIn'deki bir paylaşımım üzerine bana ulaştılar demiştin. O paylaşımın teması neydi? Bir
O
etkinlik
paylaşım da
değildi
yetkendi.
sanırım. Ha yet. Aa
Evet,
tamam.
yetkeni birçok kişi duymuştur diye tahmin ediyorum. 2020'de fiziksel olarak başlamıştı. Çok güzeldi ilk 3 hafta. Maalesef sonradan online'a döndü ama o fiziksel gidebilen şanslı kişilerdenim. Yetkeni anlattığım bir video hazırlamıştım. Orada da amacım aslında farklı insanlara ulaşabilmesiydi ki ben başkalarının hayatına dokunayım derken ilginç bir şekilde benim de hayatıma dokunuldu. Bugün hala çok izlenen bir video. Seninle konuşurken biraz önce bir mesaj geldi telefonuma Instagram'dan. Yetken ücretli bir program mı diye yazmış biri bana sormuş tanımadığım biri. Muhtemelen o videodan gördü ve altta Instagram'ı bulup öyle yazdı. Hala o videonun şeyi de geliyor yani insanlara sanırım yardımcı oluyor. O yüzden içerik çok önemli.
Ben aslında iyi ki sormuşum bu LinkedIn içeriğin teması neydi diye. Çünkü ben zaten biraz daha yetkini soracaktım. Orasıyla yolun nasıl kesişti, nasıl bir katkısı bulundu sana, neler yaptın gibisinden. Ben aslında orayı da merak ediyorum. Biraz böyle geri geri gittim ama birazdan günümüze geri geleceğiz.
Tamam, hiç problem değil. O da aslında benim ilk başta bahsettiğim YouTube kariyerimin, YouTube içeriklerimin başlangıçlarından biriydi. Pandeminin nasıl diyeyim? Pandemi açısından şanslıydım. Onu söyleyeyim. Hani bir yakınımı kaybetmedim. Pandemide ağır hasta olan biri olmadığı için benim için evde böyle monoton bir hayat yaşayarak geçiyordu ki iyi ki yetken vardı. Beni o monotonluktan o kurtarmıştı. İşte hafta sonu eğitimleri baktık herkes evde hafta sonu eğitimleri hafta içinde de işte çarşamba günlerine taşınmıştı diye hatırlıyorum. 2020'deydi, o yüzden çok çok net hatırlayamadığım noktalar var ama hani en basitinden orada içerik üretmeye teşvikli. Dediğim gibi benim buradan Akbank sonrasında bugün yaptığım iş olan 1 lira hikayem gelişiyor. Hani o açıdan bana dokunduğu şeyler çok fazla ama onu da MEF Üniversitesi'ne giden bir arkadaşım başvuruyordu ve o an böyle ne yapıyorsun ya, niye başvuruyorsun diye sordum. Çok tesadüfi bir anda aslında görmüştüm ama o eğitimlerin başlıklarına bile baktığında bu arada biliyorsun program olarak düşünüyorum. Hani işte algoritmik düşünceye giriş, yani 21. yüzyıl yetkinlikleri, bunlar özellikle üniversitenin en başındaki gençler için bence çok önemli veya bu eğitime başlarında erişememiş tabii ki yeni mezun veya son sınıflar için de geçerli. Benim için bambaşka bir bakış açısıydı. Ben o zaman da farklı startuplarda çalışıyor, bir şeyleri görmeye çalışıyordum ama yani o kadar insanla birlikte olmak, çok farklı konulara farklı bakış açılarıyla yaklaşıldığını görmek, girişimciliği tamamen deneyimlemek, yani bazen benim kelimeler bazen yetmiyor. Yani gerçekten deneyimlemek ayrı bir şey. Ki yetken de pandemi döneminde bana birçok konuda o deneyimi sağladı. Yani 21. yüzyılın yetkinlikleri açısından işte sunum teknikleri, sunum yapıyorduk biz hep birlikte. Sonrasında bizim ekibimiz kendi arasında sunum yapmaya devam etmişti mesela. Algoritmik düşünme, ben biraz mühendis yönlü olduğum için benim için şey değildi belki ama farklı bölümlerde okuyan arkadaşlarım için çok nasıl desem bakış açılarını genişleten bir eğitimdi. Girişimcilik, sosyal girişimcilik şeyiyle orada tanıştım mesela ve bunu nasıl diyeyim, 19-20 yaşındaki bir gençle tanıştırmak bence çok değerli ki sonrasında geleceğini çok etkiliyor yani. O yüzden şeye hiç girmiyorum bile, YouTube içeriğini anlattım biraz önce. İçerik üretimiyle ilgili farklı eğitimleri vardı. Yazı yazmaya, Medium'da yazmaya orası sayesinde başladım. Ben yani bilmiyorum, girdim yerleri anlatırım da anlatırım. Sen arada girebilirsin.
Yani aslında ben biraz bu kadarıyla sınırlı tuttum. Yani Akbank'ı merak ediyordum, yetkin gençleri ve 1 lirada neler yaptığını merak ediyordum. Ama yani bugüne gelmeni sağlayan aslında belki mihenk taşlarına değinmiş olabilirim en azından.
Kesinlikle.
Ve en başta senin bahsettiğin bu bölümünden ve okulundan memnun olmayıp ufak bir değişimle kocaman bir değişim
Evet.
yaratman. Ben şimdi geleceğim aslında içerik ürettiğin kısımlara. YouTube, Instagram, LinkedIn, Medium'u az önce söyledim. Medium'u ben bilmiyordum. Hepsinde içerik üretiyorsun ve çoğunlukla Web3, Blok Zincir, az önce dedin ki Refy. DAO'ları da görmüştüm. Ve bunu hani şeyde de yapıyorsun. 1 liranın blog sayfasında da yapıyorsun sanırım. Seni bunları yani daha doğrusu seni bu konsepte içerik üretmeye iten şey neydi? Neden bu Web3 blok zincir?
Şöyle açıklayayım. Aslında Web3 blok zincirin yanında mesela YouTube'da bunları anlatmıyorum. Çünkü YouTube'un teması benim için farklı. Bunları anlatabilirim ama açık konuşayım. Bu kadar farklı yerlerde bir şeyler üretince insanın kafası karışıyor.
Haklısın.
Benim de kafam karışık ve biraz şey bir dönemimdeyim. Yeni mezun oldum. Tam zamanlı işe geçtim. Öğrencilik ayrıcalıklarımı kaybediyorum öncelikle yavaş yavaş. Bu his var şimdi, açık konuşalım burada. Öğrenci olmanın her zaman profesyonellerin gözünde size çok farklı bir bakış açısı sağlıyor. O yüzden öğrencilikten tam zamanlı bir çalışana geçiyorum ve eskiden öğrenciyken benim daha fazla zamanım vardı. Ben okulu 5 senede bitirdim. Yaya yaya bitirdiğim için içerik üretmeye, yarı zamanlı çalışmaya vaktim vardı. Artı pandemi vardı. Şimdi içerik üreticisi olarak tam zamanlı çalışıyorum. Bir değişim dönemimdeyim. Kafam o yüzden bazen havada oluyor. Mesela yazın çok da verimli geçmedi açıkçası ama iyi eğlendim. Dinlenmeye de vakit ayırmak gerek sanırım. Şimdi biraz daha kendime geliyorum. İşte YouTube'u seviyorum. Video yani telefonu koyayım, kamera açayım ve konuşayım işte. Bu yaşadığım problemler üzerine, problem de denemez ama durumlar üzerine, özellikle gençlik işte. Mesela bir sonraki videomun başlığı bu olacak. Düşündüm bunu, hani bu mezuniyetten şeye geçiş. Ve burada o tam zamanlı çalışma hayatına geçerken o spark kaybetmemek, o içindeki içerik üreticisini veya işte içerik üretmiyorsan da farklı bir şey yapıyorsan da kenarda o hobidir veya yanında yaptığın bir iştir, onu kaybetmemek için böyle tutunmak. Yani bunun nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Bunu açıklayabildiğim bir YouTube videosu yapacağım. Ama işte 10 dakikada açıklayabilirim sanırım. Bu his mesela. Bunu açıp YouTube'da anlatırım. Ama Medium'da genelde dediğim gibi Web 3 alanında çalışıyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Blok zincir çok farklı bir teknoloji. Bir yandan da beni dediğim gibi kişisel, günlük, psikolojik, sosyolojik konuların yanında teknolojiyi takip etmeyi seven bir tarafım var. Bu yarın yapay zeka olur. Bugün yapay zeka ile ilgili çok farklı şeyler var. Görüyorsundur, ChatGPT isminde bir şey çıktı ve bütün dünyayı sallıyor şu an. Hani Google'ın yerine geçebilecek çok farklı bir teknoloji, bir dil işleme programı diyeyim. Öyle bir şey var. Blok zincire gelirsek de şu an çalıştığım alan, bir şeyleri değiştirilemez bir şekilde kaydını tutmak ve bunu yaparken anonim kalabilmek çok farklı bir şey. Yani böyle söyleyince çok basit gibi geliyor ama bunu teknolojik açıdan ve toplumda yaratabileceği değişimler açısından düşününce işte demokrasiyi gerçekten getirebilir mi? Ben bu işlerin felsefi kısmına da bayılıyorum. Öyle bir tarafım da var, bilmiyorum, konuşurken herhalde zaten çıkmıştır ortaya. Web3'ün getirdiği toplum felsefesi ve ütopyası çok güzel. İşte tamamen demokratik bir dünya yaratabilir miyiz? Bilmiyorum bunun cevabını ama düşünmek hoşuma gidiyor. İşte ReFi'den bahsettim. Onarıcı sistemler getirilebilir mi ve burada blok zincirin katkısı nedir? Bunları araştırmak beni böyle, nasıl diyeyim? Ya insanın yaşama amacı olur ya böyle. Yaşam amacı belki çok şey, yaşadığını hissettiren anlar. Böyle bir bilgi görüp, wow, bu gerçekten insanlığı değiştirecek galiba demek. Ve bunda yanılma payı da olabilir. Şimdi şey konuşuyoruz. Blok zincir kripto kısmında bayağı bir duraklama dönemindeyiz bu arada. Bilen bilmeyen var mıdır bilmiyorum, açıklayayım. O yüzden işte borsalar batıyor, bir şeyler oluyor, hackler ortaya çıkıyor. Karma karışık, bir yanda büyük bir ütopya var, bir yanda distopya var ve ben bunun ortasında olmaya bayılıyorum. O yüzden bu alanda içerik üretmek de, bu alanı araştırmak. Ya benim içerik üretme motivasyonum araştırmaya itmesi beni açıkçası. Ben araştırıp biriyle paylaşınca başka birinde farklı bir şey uyandırabilir. Farklı bir fikir, farklı bir düşünce uyandırabilir. Çünkü bendeki etkisini gördüm. İnsanların yarattığı içeriklerin beni nasıl etkilediğini ve bütçle ilgili şeyleri ben çok açık söyleyeyim. Çok geç tanıştım ben blok zincirle herhalde. Yani 2018'de bunun konuşulduğunu ve benim bununla ilgili bir konferansa gittiğimi hatırlıyorum. Ama bu
İlgi
sene başına
oldum.
kadar ciddi manada ilgilenmemiştim örneğin. Ama
Anladım.
Sinan'ı dinledikten sonra dedim ki vay be, hani bir şeyler değişiyor. O yüzden ben de bildiğim ve öğrendiğim şeyleri anlatınca farklı insanların hayatını değiştirebilirim demek ki motivasyonu beni hep içerik üretmeye itti ve umarım profesyonel yaşamımda da bunu sürdürebilirim. Çünkü benim için hobi gibi olan bir şey üzerine iş olarak yapmak harika bir şey.
Şeyi söyleyecektim aslında, hani içerik üretmeye bir tane kısmında şeyde bahsettin ya, felsefik ve toplumsal tarafını da beni düşündürüyor. Ya aslında içten içe o ilgilendiğin ilgi alanlarınla da birleştirince sen daha çok araştırmaya ve öğrenmeye
Kesinlikle.
meyilli oluyorsun aslında. Ya bir yandan her ne kadar işin de olsa ilgi alanlarınla birleştirince daha bambaşka şeyler, seni daha da motive eden şeyler
Evet.
çıkıyor anladığım kadarıyla. O halde ben aslında şeyi de soracaktım. Bunun cevabını biraz verdin gibi oldu. Sence öğrenciyken bunları yapmak mı daha zorlu, yoksa mezun olmuşken işin elindeyken mi daha zorlu diye soracaktım. Biraz vermiş gibi oldun ama belki detay vereceğin kısımlar vardır diye tekrar bir yenilemek istedim.
Detay vereceğim kısım biraz var çünkü dediğim gibi ben pandemi döneminde kendini şanslı görenlerdenim. Bence iyi kullandım zamanımı. Çünkü okul açısından ben çok rahattım. Onu açıkça itiraf edeyim. Öyle konuşurken herkese söylüyorum. Okul açısından rahattım. Tem çalışmak zorlamadı. Ama bu seneye gelirsek, son senem, okul açısından o zaman rahat olduğum için problem olmadı ama bu seneye gelirsek, bu sene son senemde çok az dersim olmasına rağmen okula yüz yüze gitmek durumundaydım ve part-time çalışıyordum ve içerik üretiyordum. Gerçekten Allah kolaylık versin diyorum yarışmacı arkadaşlara. O da ayrı zormuş. Hani şey gibi değil. Bunun cevabı bence de net değil. Tam zamanlı çalışmak mı yoksa okula gitmek mi? Çünkü bugün ben hibrit çalışıyorum. 3 gün evden, 2 gün ofise giderek. Böylece kendi kafamda programımı ayarlayabiliyorum. Ama okula giderken bizim okul tamamen yüz yüzeye döndü. Ve insanların 5 gün dersi olduğunu düşünürsek belki mezun olunca tam zaman işim varken üretmek daha bile kolay olabilir. Çünkü öğrenciyken işte etkinlik yakalayayım, onu yakalayayım, bunu yakalayayım. Akşamına dersini çalışayım, sabahlayayım. Bunun bir cevabı bende yok. Ben sadece dediğim gibi kendi açımdan şanslı olduğumu düşünüyorum. Bugün hani bir tane videomda hatta anlatıyorum şeyi. Sanırım Ekim-Kasım ayı gibi. Hem okula gidip hem işe gitmeye çalışıyorum. Ve bunu vlogluyorum bir yandan. Orada da söylüyorum. Üçüncü, dördüncü sınıfta part-time çalışın tavsiyesi verilir ya genelde üniversitede. Tam bu cümleyi kuruyorum. Yani kimin aklına gelir bu deli gibi ders var. Çok fazla ders var. Aynı zamanda çalıştığın zaman da üçüncü ve dördüncü sınıftan senden ciddi bir beklentileri oluyor. Ve bunu yaparken bir de içerik mi üretecek yani? Düşününce hani bu motivasyon gerçekten içte çok şey olmalı. Benim 2 sene önceden başlayan bir temelim olduğu için bence ben bunu devam ettirebildim ki çok da aralıklarla devam ettirdim açık konuşayım. Daha öncesine benzemedi. Bugün de mental olarak işte yorgun olmak, işte ne bileyim yetişkin sorumlulukları bazen onları o geçiş döneminde beni zorladı ama şu an daha iyiyim. O yüzden daha planlı devam edebiliyorum. Sanırım bir süre mezun olduktan bir süre sonra oturduktan sonra en güzel zamanları göreceğiz. Umarım öyledir benim için. Umarım en güzel zamanlardır. Çünkü artık hem konuları kolay araştırabiliyorum. Kendi önüme çıkıyor. Biraz ilgi alanlarım belli oldu. Öğrenciyken kafamda çok soru işareti vardı. Hala var. Ama en azından birkaç sene boyunca bununla ilgileneceğim diyebiliyorum. Bugün hani şey klasik o 5 sene sonra ne yapacaksın sorusunun cevabı tabii ki yok. Ama hani 1-2 sene en azından önümü görebiliyorum. Bu konularla ilgilenirim diyebiliyorum. O yüzden içerik üretmek şu an daha rahat.
Çok sevindim senin adına. Yani 1-2 sene önünü görebilme olayı bence, yani bir insan bunu yapabiliyorsa aşama olarak çok güzel ilerliyor diyebilirim. Şimdi sen yine aslında biraz cevap verir gibi oldun. Yani birçok şeyle ilgilenirken bir de içerik mi üreteceksin Wolf dedin kendi kendine. Ben aslında ona yönelik bir soru soracaktım. Sen tam da cevaplamamışken. Şimdi geçmişte hani az önce Akbank'tan bahsettik, yetkin gençlerden bahsettik ama onun öncesinde de birçok oluşum ve yapı var aslında senin içerisinde bulunduğun. Ve öğrencilik zamanların aynı zamanda. Öğrencilik zamanında yani sadece bir yapının içerisinde değilsin, birçok yapının içerisindesin. Bir yandan içerik üreticiliği var. Orada ayrı ayrı zamanını yönetme söz konusu. Şu anda aslında yine içerisinde bulunduğun farklı yapılar var. Hepsi birden zamanını yönetme konusunda nasıl bir yöntem izliyorsun?
Dürüst mü cevap vereyim yoksa çok böyle idealist bir cevap mı istersin? Dürüst cevap vereceğim. Zor yani. Açık konuşayım, çok planlı, çok net bir insan değilim. Öyle olmadığım için de kaos. Yani kaotik ama galiba ben de böyle yaşamayı seviyorum. Çünkü mesela içerik üretimi açısından gidersek içerik fikirleri bana genelde böyle belli bir zamana kadar özellikle çok ani geldi. Yani YouTube videosu 10-15 dakikalık bir YouTube videosu olacak bir konu geldi aklıma ve şu an çekiyorum. Hani evdeyim müsaitim ya. Hemen oturup araştırıp çekiyorum. Çünkü dediğim gibi YouTube'da zaten böyle daha sosyolojik konular işte internet hakkında şeyleri falan anlattığım için zaten kafamdaki şeyi konuşmak istediğim için direkt anlatıyorum. Zaman planlaması zaman şeyine gelirsek ya dediğim gibi biraz kaotik biraz karmaşık bir yaşamım var zaman planlaması açısından ama ben de böyle seviyorum herhalde. Çok net böyle evet böyle planlayayım sabah şunu yaparım bunu yaparım gibi bir şey yok. Özellikle öğrenciyken hiç yoktu. Dediğim gibi boş zamanı biraz sahiptim. Onun artısını kullandım. Onun dışında sosyal yaşamından insan arkadaşlarından biraz şey verebiliyor. Ama onun dışında bilmiyorum mesela çok da fedakarlık gibi veya işte zaman yönetimi, hardcore zaman yönetimi gibi hissetmiyorum. Çünkü sevdiğim bir şey olduğu için zaten hoşuma giden bir şey. İşte etkinlik oluyor, etkinlikten video çekmek zaten çok sevdiğim bir şey. Zaten ben bunu hobi olarak yapıyorum. Hani bunun özel bir planlamasını yapmıyorum ve o yüzden de bence doğal olarak yapabiliyorum zaman zaman. Hani o yüzden content, o yüzden içerik kendiliğinden geliyor ve bir anda şey yapıyorum. Hemen bunu araştırayım, çekeyim diyebiliyorum. Şimdi daha planlı gidiyorum bu aralar. Çünkü hayatımın hani özel hayatımda da farklı gelişmeler oluyor, işler ilerliyor. Artık daha planlıyım ama öğrenciyken işte hani farklı oluşumları, farklı işte STK'ları, çalıştığın yeri birlikte götürmek dedin ya. Biraz kaotik oluyor.
Evet.
Ki bence ya öğrenci olmanın güzelliğiydi benim için. Düzensiz olabilmek yani bir lükstü bu benim için. Şimdi öğrenci zamanların dedin ya böyle biraz şey oldum işte. Vay be falan
Ya
böyle.
çünkü orada
Ah
senin
be.
hayatında bir geçiş söz konusu orada ve aslında çoğu
Kesinlikle.
izleyenin de öğrenci olacak bu arada baştan haberini vereyim.
Evet.
Çoğu öğrenci olacağı için aslında onlara da biraz böyle ilham olması açısından hani acaba belki izlediğin çok özel bir yöntem var.
Ben ilham olamadım herhalde ama ya çok planlı bir şeyim yoktu. Çünkü ben biraz daha kafama göre hareket ediyordum. İşte nostaljiyi yaşadığım bir an mesela aklıma şey geliyordu. Niye eski hep daha güzel gelir ya bize deyip bir anda araştırmaya başlayıp onun üzerine bir yazı yazdığımı hatırlıyorum. Hani insanlar neden eskiyi şey yapar, iade eder gibisinden. Benim içeriklerim de karmaşık işte dedim ya. Bir yandan acaba psikoloji ve felsefe mi okusaydım diyorum. Bir yandan da teknolojik kısmında görev alıyorum. İşte bunu biraz ikiye böldüm. Bence içerikle ilgili konuşabileceğimiz güzel bir konu bu arada. Yeni çözümledim çünkü kendi içimde de. Bir iki nişe sahip olmak. İnsanları sizi takip edenleri itiyor. Benim kendi şeyim, kendi deneyimim bu şekilde oldu. Mesela teknoloji web 3 diyorum. Bir yandan da diyorum ki işte nostalji hissi. Şimdi ben böyle 2-3 şeyi beğeniyorum, 2-3 alanı seviyorum diye beni takip eden her insan da bunların hepsini birden okumak ya da gözlemlemek zorunda değil. Ve çok hızlı bir çağdayız işte. TikTok'tur, Instagram'dır, şak şak şak. Beğendim, beğenmedim. İlk 3 saniyede beni çektin, çekemedin. Ben aşağı kaydırıyorum. Hani böyle bir çağda ben insanlara 2-3 şeyden bahsedemiyorum. Mesela Instagram profilimde bunu fark ettim.
Evet.
Instagram'ı benim daha teknoloji odaklı gitmeli o yüzden. LinkedIn biraz hani işte daha arkadaş odaklı bir platform gibi. Bağlantı ismi hani Facebook gibi değil belki ama takipçi de değil. Bağlantı, connection hani burada bir bağlantı kurabiliyorsun. Daha insani bir şey var burada. Orada da gerçi takip et var ama ben daha bağlantı odaklı bakıyorum. Buradaki insanlar benim de kurduğum kitle işte bu 2020'den beri böyle 5000'e yakın sanırım insan var. Buradaki insanlar biraz daha yavaş tüketmeye daha meyilli içeriği. O yüzden buraya daha uzun ve daha farklı konulardaki şeyleri paylaşabiliyorum. Ama Instagram hakkında bunu fark ettim. Çok da şey yapmıyor hani ya öğrencilere hitap eden şeyleri ya da teknolojiyle ilgili şeyleri paylaşıyorum ama işte benim felsefeyle ilgilendiğim kısımlar, kitap okuduğum kısımlar mesela bu benim kitlemi çok da çekmedi Instagram'da. Çünkü şeyden de anlıyorsun biraz nedir adı? Unfollower.
Etkileşim oldu.
Hem etkileşim hem de takipten çıkan insanlarla işte. Ona göre bir strateji izlemek gerekiyor sanırım. İşte bu plan gerektirir. İşte öğrenciysen de mezunsan da o minik düzensizliği sevsen de sanırım bazı konularda bir şeyler deneyimledikçe oturuyor. Bu benim için geçerli bu arada. Kiminin videoları öyle güzel bir kitleye gider ki benim hayalim hani birçok konudan hoşlanan biri olarak keşke herkes birçok konudan hoşlansa ve ben böyle istediğimi paylaşsam ama burada hani paylaşmakta bir sakınca yok ama içerik üretimi üzerine bir podcast olduğu için biraz belki bunlardan bahsetmek faydalı olur diye anlatmak istedim. Medium'um o yüzden, Medium'um yine biraz karmaşık ama Medium da genel olarak insanların ben açıkçası açıp Medium okumuyorum. Hani LinkedIn'de, Instagram'da birinin yazısını görünce girdiğim için Medium'um da biraz karışıktır genelde. Twitter'a hiç girmedim. Twitter son olanlardan sonra Elon Musk'tan sonra iyice karışıyor. Twitter'a çok şey yapmadım. Nasıl diyeyim? İş manasında 1 lira ve onun sosyal medya hesapları açısından bakıyorum evet. Zaten o kısma gelirsek de işte bir kişisel içerik üretici olmak ve aynı zamanda bunu profesyonel olarak yapmak bana şeyi hissettirdi mesela. İki tarafa da haksızlık yapmamalıyım. Hani bir tarafta ciddi bir işim var sonuçta ve oraya içerik üretmeliyim. Ve orada paylaşabileceğim bir şey mesela kendimden paylaşmak beni kötü hissettiriyor. Çünkü hani seray olarak öne çıkmak değil. Ben bir startup projesindeyim. Hani kurumsal bir yerde değil. Birlikte yükselmeliyiz. Benim oraya hani ismimi yazmasa dahi içerik üretmeliyim. O his var. İçerik üreticisi olarak çalışmanın belki zorluklarından benim için o vardı ama o da zamanla oturuyor. Neyi nereye ait, ne nerede paylaşılır anladıkça konu web 3 olduğunda da örneğin Twitter hesabından 1 liranın işte daha kripto odaklı, daha böyle hardcore blog zincirle ilgili
Evet.
şeyleri. Zaten Instagram'da Reels'ta biraz önce bahsettiğim dikkat süresi 3 saniye olan insanlarla paylaşsam zaten gerektiği değeri görmeyeceğini biliyorum. Hani şeyden dolayı. Bu bir araştırma olur, bir şey olur. Bunu 1 liradan örneğin paylaşmak çok daha mantıklı. Çünkü 1 liranın takipçisi de kriptoyu takip eden insanlar. Onlara daha çok değer katacak. Böyle böyle zamanla oturdu bu benim için. Bu benim çok zorlandığım bir konuydu mesela. Hani ya kendimden, hani mesela bu çok güzel bir yazı oldu. Bunu kendimden paylaşsam ama işte işe ait. Ama aslında düşünüyorum. Zaten yöneticim demek istemiyorum. Liderimle konuşuyorum. Diyor ki ya bu zaten bize çok uymaz Seray. Hani sen istersen bunu kendinden paylaş. Hani biraz sakin olup öyle bir durumda duran varsa. Çünkü ben pek sakin olamamıştım. Benim için biraz zorlayıcı bir durumdu. Ha tamam ya, hani iletişimde kalınca zaten ben de karşıdan çok dediğim gibi tatlı bir liderim var. Kendisiyle de bu konuları konuştuk daha önce. Dediğim gibi içerik üreticisi olmak tatlı geliyor ama profesyonel hayata taşıdığınızda böyle ince bir ipte yürüyormuşsunuz hissi yaşadığım da oldu. Açık iletişimle her şey çözülüyor da onu da konuştuk. Hani sınırlar gerekirse belirlenir. Hani bu ise budur, bunu burada paylaş, bunu burada paylaş gibi. Öyle bir şey yaşayan varsa biraz spesifik bir şey ama öğrenciyseniz ve içerik üretimi alanında ilerleme düşünüyorsanız bence yaşayabileceğiniz bir şey bu. Açık iletişimde kalıp bunu çözmek önemli. O yüzden birilerine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü ben bu ikilemde çok kaldım.
Aslında yani Sera çok ilginçsin. Bir sonraki soracağım sorunun cevabını bu cevabında bir şekilde veriyorsun. Nasıl yapıyorsun bilmiyorum. En zorlandığım noktaları soracaktım ama söylemiş olman çok iyi oldu bunu. Yani aklına gelmiş ki söylemişsin. Ben sorsam belki bu aklına gelmeyecekti. Farklı alanlarda yaşadığın zorluklar varsa, çözmekte zorlandığın konular ama sonrasında çözümünü bulduğun şeyler varsa onları dinlemeyi çok isterim.
Ya aslında bu en büyük, hani nasıl, en güncel ve bence en büyük ve yeterince konuşulmayan şey, problem buydu açıkçası içerik üreticileri açısından.
Aslında yani benim zorluk olarak soracağım hani şey spesifik alan aslında şuydu. Yani içerik üretirken bir yandan farklı şeylerle uğraşırken işte farklı kuruluşlara ya da işte oluşumlara destek atarken yaşanılan zorluklara aslında yani hepsinin o getirdiği yok şeyde kaosta yaşadığın zorluklardan aslında belki söz etmem. O olabilirdi.
Evet. Dediğim gibi en büyük zorluk işte bu ikisi arasında kalma problemiydi benim için. Bahsettiğim diğer sorun işte şey olabilir. Ne kadar çözüldü, çözülmedi bilemiyorum ama çok fazla şeyden hoşlanıyorum. Çok farklı alanlardan bir anda, aa böyle bir şey vardı. Hadi bunun hakkında bir video çekeyim. Hadi bunun hakkında bir şey araştırıp ondan sonra bunu yazıya dökeyim diye güzel geliyor ama karşımdaki insan onu tüketecek kişilere çok karmaşık görünebiliyor. Yani bu kızı da bilmiyorum öyle bir şey düşünüyor mudur? Belki kendi kendimize düşünüp boşuna şey yapıyoruz, evhamlanıyoruz ama bir gün bunu, bir gün bunu konuşuyor. Hani işte benim hani daha sayısal alanlarla, daha teknolojiyle ilgilenen birinin, dedim ya, yarın gelip psikoloji veya felsefe alanında yazdığım bir şey hoşuna gitmeyebilir. İşte tüketiciyi düşünmek mi mantıklı? O içeriği tüketecek insan da ona bir değer katıyor mutlaka. Şimdi hani tamam, ben kendim için yazıyorum, kendim için araştırıyorum ama yine de bunun iki taraflı bir şey olduğunu göz ardı ben edemem. Benim deneyimim çünkü hep iki taraflı fayda sağlamak üzereydi ve beni iyi hissettiren şey birine fayda sağlamak. O yüzden ister istemez etkileşimi ve şeyi düşünüyorum. Gelecek olan işte soruları veya olumlu olumsuz bütün geri dönüşleri düşünüyorum. Cevap buldum diyemem bunları, sorunları, ama biraz da yolda çözülüyor ya işte bazı şeyler. Dedim ya mesela içeriğin, atıyorum bu çok farklı, biraz önce anlattım. Yani hangi içeriği nerede paylaşsam sorunu yolda fark ettim ki bu buraya gidiyor, bu da buraya gidiyor gibisinden oturdu. Belki yarın işte dedim ya farklı alanları da bir araya getirmenin farklı bir yolunu bulacağım ve bir şekilde oturacak. Biraz içerik üretme işi bana çok bir yoldasın. Bu başlangıcı ve sonu yok. Doğruyu yanlışı yolda öğreneceksin şeyini. Akışta kalmayı öğretti diyebilirim yani. İçerik üretmek bana çok farklı bir yere daha geldim işte. Benim problemim çok fazla ilgi alanım olması ve buna şey yapamamak. Bazen kendim dahi yetişememek açıkçası.
Kendi ilgi alanına bakın. Ben bunları araştırdım ve böyle bir dünya varmış diye paylaşmak istediğinde işte şey sorusu gibi oluyor bu. Sanat sanat için midir? Sanat toplum için midir? Sorusu gibi
Evet,
oluyor
evet.
tam olarak yani. bazen benzer sıkıntıyı yaşıyorum. Ben de çözemedim ama sen benden çok daha deneyimlisin. Yolda çözülebildiğini keşfetmişsin en azından. Ufak tefek şeylerin de yolda çözülebildiğini keşfetmişsin. Bence tüm içerik üreticileri de böyle keşfediyordur yani. Bunun kesin kuralları yoktur diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla şey var, kombinasyon var kitle ya da ne bileyim takipçiler açısından.
Ya kesinlikle, hani dedim ya, belki kendi kendime takılıyorum. Ben, hani gelen olumlu geri dönüşlere de, olumlu eleştirilere de diyeyim, şey yapabilmek, hani ya Seray işte çok fazla şey yazıyorsun veya çok fazla demeyeyim de alakasız şeyleri yazıyorsun, tam olarak dediğim gibi çözümü olmayabilir ama bunun tam da bir şeyi yok ki. İçerik üretmenin bir matematik formülü gibi bir şey olsaydı bugün bu güzel sohbeti gerçekleştiriyor olmazdık sanıyorum. Hani bu kadar kompleks bir şey olmazdı. Durum olmazdık. İşte güzelliği de burada. Ben dedim ya, kaos seviyorum. Zaman yönetimi desen işte şey geldiği gibi biraz. İçerik desen ya yolda öğreniriz. Ben böyle sevdiğim için bir şeylerle karşılaşmayı, farklı durumlarla içerik üretmek benim için şey bir alan, yani tam benlik bir alan.
Ya aslında insanın biraz böyle hani sosyal medyada kendini konumlandırma olayları vesaire de var ya, işte mesela atıyorum LinkedIn profilinde hashtaglerle şundan şundan bahsediyordur yazıyor. Hani atıyorum örnek misal yani sen oraya atıyorum psikoloji ve felsefe yazsan mesela o şekilde konumlandırmış olsan kendini hani kimse yadırgamaz. Aa, bu kız bundan da konuşuyormuş, bundan da bahsediyormuş der, takip eder. İlgisi olmayan da direkt tak. Aslında bakınca basit şeylerde, bir yandan bakınca hani kafayı karıştırmaması gereken şeyler, ama öyle bir dünya ki üretiyorsun, ürettiğin fayda yaratmalı, ama ya yaratmazsa ben böyle yaparsam. Hani insan kendini de sorgulayınca gerçekten bunun bir formülü mü var diye de düşünüyor. Ama
Evet.
buradan aslında şeye geleceğim, yani yayını izleyenlere ve podcast'i takip edenlere önermek istediklerine aslında geleceğim. Bu direkt rastgele senin hayatından öneriler de olabilir. Bu dinlemesini, izlemesini istediğin ya da okumasını istediğin bir podcast, dizi, film, blog, makale, herhangi bir şey de olabilir. Senden öneriler olsun, yeterli.
Bu önerileri hazırlıklı gelmedim. O yüzden bir podcast makale şu an düşünüyorum ama ya benim şeyim şu, kendi açımdan mottom diyeyim. Üretmek için tüketmem lazım öncelikle. Bir aralar böyle şey düşünüyordum. Hani kendi kendime yapabilmeliyim. Hani kendi kendime bir fikir aklıma gelebilmeli. Hani işte hayal gücümü kullanabilmeliyim. Yok, bir şeyleri tükettikçe, işte diyorum ya, bazen aklıma bir fikir geliyor bir konuda ve yazıyorum. Niye oluyor? İşte telefonda orada burada görüyorum, merak ediyorum ve üzerine düşüyorum. Bunun için suçluluk hissetmemek önemli. Çünkü ben bir tık kendimi böyle şey hissediyordum. Hani ya şimdi ben bu konuyu buradan çalmış mı oldum gibisin, ama öyle bir şey yok. Hani gerekirse kaynağını da belirterek, kendi düşüncelerimi de üstüne katarak bir şey üretiyorum ve kendi çevremle, kendi ağımla paylaştığımda o içeriğin de etkisini büyütüyorum sonuçta. O yüzden öyle bir şey düşünen varsa, ya da bilmiyorum, umarım bu kendi kendime yaşadığım bir şey değildir ama eminim insanlar bunu yaşıyordur herhalde. Kaynağını belirterek kendi fikirlerinizi de üstüne koyduğunuz sürece bir şeyi paylaşmakta tekrardan bence hiçbir sakınca yok. Ve bunun içinde hani işte bir kitap olsun, podcast olsun, herhangi bir şeyden, bir videodan ilham almak önemli. Bunu bana Canan söylemişti. Canan Ulyan'a Başar'da röportaj yaptığınız konuklarınızdan birisi. Üretmek için tüketmek gerekiyor. Ve bu tükettikçe insanın kafasında düşünceler böyle birleşiyor. İşte farklı fikirler dedim ya, kendi düşündüğüm şeyler işte farklı teknolojilerle farklı alanlar birleşip yeni güzel fikirler çıkabiliyor. O yüzden hani günlük olarak ben şeyi çok yapıyorum. Mesela kendi alanımla ilgili, şu an blog zinciri olduğu için blog zinciriyle ilgili sitelere bir 5-10 dakika sabahları göz atmak veya güncel neler var ilgilendiğim konularda onları takip etmek, onları ben siteden bakmayı seviyorum ama işte yenilikler hakkında artık podcast var, video var, birçok kaynak var. İlgilendiğiniz alanlarda neler oluyor onu takip etmek ya bana çok ilham veriyor. O yüzden bilmiyorum, önerecek konumdaysam eğer kesinlikle bunu öneririm. Bir göz atmak, dünyada neler oluyor, ilgilendiğiniz alanlarda neler oluyor, böyle düşünüyorum.
Çok çok güzel oldu bu söylediklerin. Aslında şey yani o acaba işte ben bu yazıyı böyle yazarsam biraz çalmış mı olurum? Onunkinin aynısı gibi çok anlarlar mı falan filan düşüncesi aslında şey biraz da algılarının galiba açık olması ile ilgili. Çünkü sen orada kocaman bir paragraf okusan ya da 25 dakikalık bir podcast dinlesen oranın ufacık bir yerindeki bir şeyi kendi hayal dünyanda çeviriyorsun ve farklı bir araştırma konusu üretiyorsun aslında kendine.
Evet.
Ya o kısımda biraz sanki böyle gerçekten algının açık olmasıyla ilgili. Yani yoksa sen o 25 dakikalık podcast'i dinleyip 25 dakikanın özetini anlatırsan evet bu biraz sıkıntı. Bu biraz problematik. Ama yani senin hayal dünyan da bambaşka bir şeye dönüşür ve üretmiş olursun. Evet sen artık bir içerik üreticisin diyebilir miyiz sence?
Bence deriz işte bu içerik üreticisi böyle hani böyle bir şey ol yani tanımı var mı ki tam bir tanımı diyorum ve ben yeri geldi 6 ay boyunca YouTube kanalına hiçbir şey atmadım ama işte kenardan bir şeyler çizdirmeye devam ediyorum. Hani süreklilik çok önemli tabii ki işte araştırmaya devam etmek önemli ama bunun tam bir tanımı da yok. O yüzden ben içerik üreticisiyimden herkes içerik üreticisidir bence. Dediğim gibi şey yok, bir sınırı yok, belli bir şey yok ki hatta ben özet çıkarmak dedin ya 25 dakika bence konusuna göre ve dediğim gibi kaynak belirtmek çok önemli ama onun altını çizerek. Konusuna göre 25 dakikalık podcast'i 5 dakikalık yazı özetine çevirmek de bence çok değerli olabilir konusuna göre. Ben o şekilde bahsetmeni biliyorum. Copy paste'ten bahsediyorsun. O çok ayrı. Onu kenara koyarak. O bile değerli bir şey ve hani insanlar bazen bana şey soruyor. İşte nasıl yaptın? Nasıl başladın? Ya utana sıkıla başladım yani bir şeyleri. Ben de dediğim gibi İlk videom neydi bir dakika? İlk hani içeriğim diyebileceğim şey. Herhalde 2020'de yapmak istediğim işte 5-10 şey gibi bir başlığı vardı. 2020 zaten alt üst oldu hani hiçbir şey kalmadı ama hani utanıp sıkılmak aman işte yani 2020'de yapılacaklar videosu hiç mi yok? Hani mutlaka ben de 2018'de bir yerde gördüm. Hoşuma gitti işte birkaç sene sonra cesaretimi topladım. Cesaret konusunda diğer arkadaşları biraz dinledim, izledim. Okudum röportajları çok değinmişler. O yüzden onu direkt geçiyorum ama direkt geçmeyeyim. Utanacak hiçbir şey yok içerik üretmek için. Yani ona hiç değinmiyorum bile. Dediğim gibi her şey içerik olabilir ve herkes içerik üreticisi de olabilir. Yani bu bir meslek şeyi değil, bir meslek dalı ben bunu burada yapıyorum demediğiniz sürece. Ve herkesin de bence deneyimlemesi gereken bir şey. Çünkü bir şey öğrenip onu kendi yorumunuzda paylaştıktan sonra bir kişiye faydasını görünce zaten duramıyorsunuz. Benim kendi motivasyonum da bu oldu zaten.
Çok güzel anlattın. Yani her şeyi, hepsini çok güzel anlattın bence. Teşekkür
Teşekkür ederim.
ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti ya.
Valla benim için de geldiğin için çok teşekkür ederim Seray.
Ben
Davet
teşekkür ederim.
kırmadığın için. Bugünkü Elini Kirletenler serisinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese görüşmek üzere.
Bay bay.